Dinle Küçük Adam, William Rich, 2. kaset, 1. yüz. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen 10 yıl bir efendiyi bırakıp öteki efendiyi göklere çıkaracaksın. Bu arada kendi bebelerinin yakarılarını, delikanlılarının perişanlığını, kadın ve erkeklerin özlemlerini işitmeyeceksin. Ya da işitsen bile kent soylu bireyciliği deyip geçeceksin. Yüzyıllar boyunca yaşamın korunması gereken durumlarda kan dökeceksin ve özgürlüğü cellatların yardımıyla sağlayacağına inanacaksın. Böylece kendini tekrar tekrar aynı bataklığın içinde bulacaksın. Yüzyıllar boyunca kendilerini bir şey sanan laf ebelerinin dediklerini yapacaksın ve yaşam senin yaşamın. Seni çağırdığında sağır kesilecek, duymayacaksın. Çünkü yaşamdan korkuyorsun küçük adam, çok korkuyorsun. Yaşamı öldüreceksin. Bunu yaparken de bilmem ne uğruna ya da devlet, ulusal onur uğruna ya da Tanrı'nın büyüklüğü uğruna yaptığına inanacaksın. Bilmediğin ve de bilmek istemediğin tek bir şey var. Kendi zavallılığını saatten saate, günden güne yaratmakta olan kendinsin. Çocuklarını anlamıyorsun. Yürekliliklerinin, özgüvenlerinin, istemlerinin gelişmesine fırsat vermeden öldürüyorsun onları. Köreltiyorsun. Sevgiyi çalıyorsun. Hırslısın. Başkalarına üstün olmak, onları yönetmek, güçlü olmak için can atıyorsun. İktidar delisisin sen. Efendi olabilmek için kapında köpek besliyorsun. İşte bütün bunları bilmiyorsun sen küçük adam. Yüzyıllar boyunca yolunu sapıtacaksın. Sonunda sen ve senin gibiler genel bir toplumsal sefalet sonucu kitle halinde öleceksiniz. Sonunda ilk kez kendi içine baktığında varlığının korkunçluğu ve çirkinliği ince zayıf bir kıvılcım halinde belirecek. Bu senin içinde yanan ilk kıvılcım olacak. Sonra yavaş yavaş giderek ve karanlıkta el yordamıyla yolunu bulan biri gibi dostunu, yaşamın sevgi, çalışma ve bilgi üzerine kurulduğuna inanan adamı aramayı öğreneceksin. Onu anlamayı ve ona saygı duymayı öğreneceksin. Bundan sonra yaşamın için kitaplığın boks maçından daha önemli olduğunu anlamaya başlayacaksın. Ormanda düşüne düşüne yürümenin, sokaklarda tören yürüyüşü yapmaktan daha önemli olduğunu, iyileştirmenin öldürmeden, sağlıklı bir özgüvenin ulusal bilinçten daha önemli olduğunu ve alçak gönüllülüğün bir takım boş naralardan daha iyi olduğunu anlamaya başlayacaksın. Belli bir ereğe varmak için her türlü aracın, aşağılık ve alçaklıkların, çirkin yöntemlerin bile geçerli olduğunu sanıyorsun. Yanılıyorsun. Amaç ona varmak için yürüdüğün yoldadır. Bugün attığın her adım senin yarınki yaşamındır. Hiçbir büyük ereğe kötü ve aşağılık yöntemlerle varılmaz. Yaptığın her toplumsal devrim bunun doğruluğunu gösterdi. Ereğe giden yolun kötülüğü, iğrençliği ya da insancılıktan uzak oluşu seni de kötü ya da insanlık dışı yapmakta, ereğe varmanı da olanaksız kılmaktadır. Peki ama Hristiyan sevgisini yeşertme, Amerikan yasasını uygulama ve bunun gibi ereklerime nasıl varacağım? Senin Hristiyan sevgin, Amerikan anayasan her gün ne yaptığına, her saat ne düşündüğüne, eşini nasıl kucakladığına ve çocuğuna nasıl davrandığına, toplumsal sorumluluğun olan işine ne gözle baktığına, senin yaşamını baskı altında tutan, seni sömüren kişi gibi olmamak yolunda ne gibi çabalar harcadığına bağlıdır. Ama sen küçük adam, sana anayasayla verilen özgürlükleri yanlış kullanıyor, anayasanın günlük yaşamda kökleşmesini sağlayacak biçimde davranmak yerine onu ortadan kaldırma yolunda çaba harcıyorsun. Bir Alman göçmeni olarak İsveç konukseverliğini nasıl kötüye kullandığını gördüm. O günlerde yeryüzündeki tüm ezdiren halkların führeri olma yolundaydın. İsveçlerin Smörgåsbord dedikleri geleneği anımsıyorsun değil mi? Birçok yiyecek ve nefis yemekler ortaya konuluyor. Konuklar ne isterse dilediği kadar alıyorlar. Sana göre bu yeni ve değişik bir şeydi. Nasıl oluyor da insanların dürüstlüğüne bunca inanılıyor, bir türlü anlamıyordun. Çirkin bir sevinç içinde akşam bedava yemekten bol bol tıkınabilmek için bütün gün yemek yemediğini söyledin bana. Bir çocuk gibi açlık içinde kıvrandım dedin. Biliyorum küçük adam, çünkü seni ölüm açlığı çekerken gördüm ve ben de açlığın ne olduğunu bilirim. Ama Smörgåsbord'u çaldığın zaman tüm açları doyuracağını söyleyen sen, kendi çocuklarının açlığını milyon kez artırdığını bilmiyorsun. Konuksever bir evde insanın yapmaması gereken şeyler vardır. Örneğin sofrasındaki gümüş kaşık çalınmaz, evin kadını çalınmaz ya da konukseverlik yani Smörgåsbord hiç çalınmaz. Alman felaketinden sonra açlıktan ölmek üzere bir parkta yatarken gördüm seni. Partinin kızıl yardımının sana el uzatmadığını, bir kitabının arasında bulunan parti üyelik kartını kitapla birlikte yitirdiğin ve yardımcılara kartını gösteremediğin için böyle yaptıklarını söyledin bana. Senin führerlerin bütün açlar arasından kızıl, beyaz ve kara olan açları ayırt edebiliyor demek ki. Oysa biz biliyoruz ki insan denen tüm memeli hayvanların açlık çeken tek bir organizması vardır. Küçük meselelerde sen böylesin işte. Büyük meselelerde de böylesin. Sanayileşme çağının getirdiği sömürüler karşısında kolları sıvayıp bu sömürülere son vermek, insan yaşamının hor görülmesini, insanın aşağılanmasını önlemek ve haklarını savunmak için kavgaya durdun. 100 yıl önce sömürü vardı, evet. İnsan yaşamına değer verilmez, insanlar hor görülürdü. İyilik bilmezlik vardı, evet. Ama aynı zamanda elde edilen büyük başarılara saygı gösterilir, büyük şeyler veren, büyük şeyler ortaya koyan kimseye sahip çıkılır, büyük yetenekler kabul edilirdi. Savaşa durdun da ne oldu küçük adam? Kendi küçük führerlerini nerede başa getirdinse orada senin gücün 100 yıl öncekinden daha ağır biçimde sömürüldü. Kendi yaşamını daha da acımasızca hor görmeye başladın. Hakların ise hiç mi hiç tanınmıyor. Kendi führerlerini iş başına getirmeye hala çabaladığın durumlarda başarıya saygı denen şey tümüyle ortadan kalktı. Bunun yerine büyük dostlarının yaptığı yorucu çalışmaların meyvelerini çalma olgusu baş gösterdi. Bir yeteneğin tanınması ne demek bilmezsin sen. Çünkü bu gibi şeylere saygı göstermen, onları tanıman halinde artık özgür bir Amerikalı ya da Rus ya da Çinli olamayacağını sanıyorsun. Ortadan kaldırmak amacıyla uğruna kavgaya durduğun şey her zamankinden daha hırslı bir biçimde yaşarmekti. Buna karşılık kendi öz yaşamın gibi korumak ve savunmak durumunda olduğun şeyi ortadan kaldırdın. Bağlılığı duygusallık ya da küçük kent zorlu alışkanlığı olarak nitelendiriyorsun. Başarılara karşı saygılı olmayı ise kölece bir el etek öpme sayıyorsun. Saygısızlık göstermen gereken yerde el etek öptüğünden, bağlılık göstermen gereken yerde nankörlük ettiğinden haberin bile yok. Tepe taklak duruyorsun. Böyle durmakla özgürlük türküsünün eşini dans ettiğini sanıyorsun. Gördüğün bu karabasandan uyanacaksın küçük adam. Ve göreceksin ki yatağından yuvarlanmış çaresizlik içinde yerde yatmaktasın. Çünkü sana bir şey verenden çalıyor, seni soyana bir şeyler veriyorsun. Konuşma ve eleştirme özgürlüğüyle sorumsuzluk, gevezelik ve adi şakaları birbirine karıştırıyorsun. Eleştirmeye her an hazırsın ama eleştirilmek istemiyorsun. Ve bu nedenle de başkalarından kopuyorsun. Başkalarına saldırmaya bayılıyorsun ama saldırı karşısında kalmaya dayanamazsın. Bu yüzdendir ki her zaman gizli bir siperden saldırıyorsun. Koşun, yetişin. Bunun pasaportunda bir eksiklik yok mu? Gerçekten bir tıp doktoru mu? Adı Kim Kimdir kitabında yok. Hekimler Birliği ona karşı savaş açmış. Dostlarının sana bir yararı olmaz küçük adam. Onlar sana yol gösterebilirler ama özgürlük sağlayamazlar. Çünkü sen özgürlüğünü kendi ellerinle yok ettin ve hızını almış gidiyor, büyük bir hırsla yıkmayı sürdürüyorsun. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce uluslararası gezmelerde pasaport aranmıyordu. Dilediğin yere gidebilirdin. Özgürlük ve barış sağlamak için yapılan savaş pasaport denen şeyi çıkardı. Bu şeyi bit gibi sardılar başına. Avrupa'da 300 kilometre kadar dolaşmak mı istiyorsun? 10 ayrı ulusun konsolosluğundan izin almak zorundasın. Bütün savaşlara son vermek üzere yapılan 2. savaşın bitiminden yıllar sonra bugün bile bu böyle. Ve tüm savaşlara son vermek için yapılacak olan 3. savaştan ve bilmem kaçıncı savaştan sonra da bu böyle kalacaktır. Şuna da bakın, yurtseverliğime dil uzatıyor, ulusun onur ve saygınlığını lekeliyor. Kes artık küçük adam. 2 tür ses tonu vardır. Dağların doruklarından esen fırtınaların uğultusu ve bir de senin yellenmen. Seninki yellenme sesi, yelleniyorsun ve menekşe kokusu saldığını sanıyorsun. Senin sinirsel perişanlığını iyileştiriyorum. Sen kalkmış Kim Kimdir adlı kitapta adımın geçip geçmediğini soruyorsun. Kanserinin nedenlerini buluyorum. Senin küçük sağlık bakanın farelerle deney yapmamı yasaklıyor. Doktorlarına seni hekimsel açıdan anlamayı öğrettim. Senin hekimler birliğin kalktı beni polise ihbar etti. Akıl hastasısın. Hastalığını bilimin ellerine teslim etmişsin. Oysa onlar tıpkı orta çağlarda insanları zincir ya da kamçıyla adam ettikleri gibi elektrik şoku veriyorlar sana. Böyle eleştirecekler seni. Kes sesini sevgili küçük adam. Yaşamın çok sefil, çok perişan. Sesini çıkaracak halin yok. Seni kurtarmak istiyor değilim ama sırtında beyaz bir gecelik, suratında maske, acımasız, kanlı elinde bir iple beni asmaya bile gelsen sana söyleyeceklerimi, bu konuşmamı tamamlayacağım. Kendi boynunu ipe dolamadan beni asamazsın sen küçük adam. Çünkü ben senin yaşamını, dünyayı içinde duymanı, senin insanlığını, sevgini ve yaşama sevincini temsil ediyorum. Yok hayır, beni öldüremezsin küçük adam. Bir zamanlar sana gereğinden çok inanıyordum yani. O vakit senden korkuyordum da. Şimdi seni açtım ama binlerce yılın bakış açısından görebiliyorum seni. Binlerce yıl geçmişten ve binlerce yıl gelecekten bakıyorum sana. Kendinden korkma duygundan kurtulmanı istiyorum. Daha mutlu ve daha insana yaraşır bir yaşam sürmeni istiyorum. Kasılmış bir beden yerine canlı, yaşayan bir bedenin olsun istiyorum. Çocuklarından nefret etmek yerine onları sevmeni, karına evlilik gereği işkence yapmak yerine onu mutlu etmeni istiyorum. Ben senin doktorunum. Sen bu gezegende yaşadığına göre ben bu gezegene ait bir doktorum. Alman değilim. Yahudi, Hristiyan ya da İtalyan değilim. Dünyanın yurttaşıyım ben. Oysa sana göre yeryüzünde melek Amerikalılar ve canavar Japonlardan başka kimse yok, değil mi? Tutun, yakalayın şunu, muayene edin. Akıl hastası mı? Doktorluk ruhsatı var mı? Özgür ülkemizin kralının izni olmadan doktorluk yapamayacağı yolunda bir krallık yasası çıkarın. Benim zevk işlevlerim konusunda deneyler yapıyor. Hapse tıkın, ülkeden atın. Dilediğim etkinliği göstermek için gerekli izni ben kendimden aldım. Onu bana kimse veremez. Sonunda senin yaşamını açıklayan yeni bir bilim dalı kurdum. Geçmişte başın sıkışınca, elindeki ip kendi boynuna dolandığında, başka öğretiler karşısında nasıl hindi gibi kabarıp öttünse, bu bilim dalını da 10, 100 ya da 1000 yıl içinde kendi ellerinle ortaya çıkarıp ondan yararlanacaksın. Senin Sağlık Bakanının benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur küçük adam. Benim bulduğum hakikati bilmek yüreklerini gösterebilseydi bir etkisi olurdu. Ama bu yüreklilik yok onda. Amerika'da bir akıl hastanesine konuldum. Sağlık Bakanı, hastaneler genel denetimcisi denen ama aslında kendi halinde bir zavallı olan birini beni denetlemeye atadı. Bu denetleyici zevk duymanın işlevini yatsımaya kalkışarak deneylerimin doğru olmadığını açıkladı. Bense sana bu konuşmayı yazıyorum küçük adam. Senin gücün bana yetmez. Başına koyduğun yetkililerin, güçlerin nice güçsüz olduğunun başka kanıtlarını da ister misin? Senin yetkili kişilerin, sağlık bakanların ve profesörlerin senin kanserinin anlaşılmasını engellemek için koydukları yasaklamaları yürütemediler. Onların yasaklamalarına karşın çalışmalarımı sürdürdüm. Mikroskopla incelemelerimi, çözümleme deneylerimi kesmedim. Benim işimi önemsemeyip İngiltere ve Fransalara gitmeleri fayda etmedi. Daima bulundukları yerde patolojide saplanıp kaldılar. Öte yanda ben birçok kez senin yaşamını kurtardım küçük adam. Hele ben bütün proleterlerin führerini Almanya'da iktidara getireyim, görsün o duvarın dibine dikeceğiz bunu. Proleter gençliğimizi zehirliyor. Proleter yanında tıpkı Kent soylu gibi sevme yetisinden yoksun olduğunu söylüyor. Gençlik örgütlerini genel eve çeviriyor. İnsanın bir hayvan olduğunu söylüyor. Sınıf bilincimi yıkıyor. Evet, kafanı ve iyi algılama yetini alıp götüren ideallerini yıkıyorum küçük adam. Senin sonsuz umudu yalnızca aynada elinde tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun. Seni bu dünyanın efendisi yapılacak olan tek hakikat sıktığın yumruğun içindedir. Sınır dışı edin şunu. Dirlik ve düzeni umursamıyor. Değişmez düşmanımın ülkesinden gelme bir casus bu. Moskova'dan ya da Berlin'den gelen parayla kendini ev aldı. Anlamıyorsun küçük adam. Bak anlatayım bu iş nasıl oldu. Küçük yaşlı bir kadın farelerden korkuyordu. Kendisi komşumdu ve evimin bodrumunda deney fareleri beslediğimi biliyordu. Fare etekliğinin altına ve ayaklarının arasına girecek diyordu kopuyordu. Sevginin tadını çıkarmayı bilseydi böyle bir korku beslemeyecekti yüreğinde. Sendeki kanserli çürümenin nedenlerini anlamayı bu fareler sayesinde öğrendim ben küçük adam. Benim ev sahibim de senin gibi biri, bir küçük adamdı. Zavallı korkak kadın sana geldi, beni evinden çıkarmanı istedi. Sen bütün o yürekliliğin, bütün o sonsuz ideallerin ve ahlaklarınla geldin. Beni evden çıkardın. Senin iyiliğin için faileleri inceleyebilmek, senin ve korkaklığın tarafından rahatsız edilmeden çalışabilmek için bir ev satın almak zorunda kaldım. Bundan sonra ne yaptın küçük adam? Görevsever ve hırslı bir başsavcı olarak mesleğinde ilerlemek için ünlü bir tehlikeli adamı kullanmak istedin. Alman olduğumu ya da dönüp bir Rus casusu olduğumu söyledin. Beni hapse koydun. Ama duruşmalarımda oturup tepeden tırnağa kızarmana değmezdi bu yaptığın doğrusu. Sana devletin bir küçük memuru olan sana acıdım. Öylesine sefil ve perişan bir görünümüm vardı ki. Gizli ajanların da gelip evimde casusluk kanıtları araması yaptıktan sonra senin hakkında pek iyi şeyler söylemediler. Daha sonra seninle gene karşılaştık. Bu kez Bronx ilçesinin küçük bir yargıcı kılığındaydın. Daha yüksek bir kürsüde oturma isteğin doyurulamamış bulunuyordu. Kitaplığımda Lenin ve Trotsky'nin kitaplarını bulundurmakla suçladın beni. Çünkü sen bir kitaplığın ne işe yaradığını bilmezsin küçük adam. Kitaplığımda Hitler'in, Buda'nın ve İsa'nın, Goethe ve Napolyon'un ve Casanova'nın kitaplarının da bulunduğunu söyledim sana. İnsanın coşkusal veba denen şeyi anlaması için onu bütün yanlarıyla ve çok yakından tanıması gereklidir. Bu yüzden bütün bu kitaplar ver bende diye açıkladım. Hiçbir şey anlamadın sözlerimden küçük yargıç. Daha önce hiç duymamıştın böyle bir açıklama. Buna hapse tıkın. Bu bir faşisttir. Halka hor görüyor. Sen halk değilsin ki küçük yargıç. Halka hor gören asıl sensin. Çünkü onların haklarını korumak yerine kendi mesleğinde ilerlemeyi amaçlıyorsun. Bunu da sana birçok büyük adam söyledi. Ama onların kitaplarını hiç okumazsın ki sen. Onlara hakikati söylemek gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğum zaman insanlara saygı duyuyorum. Seninle bir iç oynayabilir, şakalaşabilirim. Ama seninle aynı masaya oturamam. Çünkü sen bir zavallı insan hakları savunucususun. Troşkist bu. Hapse atın. Tıkın. Halkı kışkırtıyor. Kızıl köpek. Ben halkı değil, senin özgüvenini, insanlığını kışkırtıyorum. Sen de buna dayanamıyorsun. Çünkü istediğin tek şey oy toplamak. Daha büyük bir koltuğa oturmaktır. Sen temiz mahkemeleri yargıcı ya da tüm proleterlerin führeri olmak sevdasındasın yalnızca. Senin adalet ve führerlik anlayışın dünyanın boynuna geçirilmiş bir ilmiktir. Wilson'a bu büyük iyi yürekli insana ne yaptın? Sen Bronx'lu yargıça göre Wilson bir düşçüydü. Bütün proleterlerin führeri olacak nitelikteki bir küçük adama, yani sana göre ise halkın sömürcüsüydü. Onu öldürdüğün küçük adam. Aldırmazlığın yüzünden boş sözlerinle kendi umutlarından korkmakla öldürdün onu. Az daha beni de öldürüyordun küçük adam. 10 yıl önce benim bir deney odam vardı. Anımsıyorsun değil mi? Sen bir deney odası yardımcısıydın. İşsiz kalmıştın. Biri seni eşsiz bir toplumcu ve iktidardaki partinin bir üyesi diye bana tanıtmış, işe almamı önermişti. İyi bir aile kalıyordun, her alanda ve tümüyle özgürdün. Bütün görüşme ve tartışmalara katılmanı sağladım. Çünkü sana ve görevine inanıyordum. Başına geleni unutmadın umarım. Özgürlükten deli oldun. Ağzında pipon, günlerce ortalıkta dolaştığını, hiçbir iş yapmadığını gözlemledim. Sabahleyin deney odasına geldiğimde önce benim seni selamlamamı bekliyordun. İnsanları selamlamaktan hoşlanırım küçük adam. Ama biri benim selam vermemi beklerse öfkelenirim. Çünkü ben senin kafana göre büyüğün ve patronunum. Senin özgürlüğünü kötüye kullanmana birkaç gün göz yumdum. Sonra seninle bir konuşma yaptım. Gözlerinde yaşlarla bu yeni düzen içinde ne yapacağını bilemediğini itiraf ettin. Özgürlüğe alışık değildin. Daha önceki işinde sana bütün proleterlerin führeri olacak adama önderinin karşısında sigara içme izni verilmiyordu. Sorulmadan bir şey söylemen yasaklanmıştı. Ama şimdi sana gerçek özgürlük verildiğinde küstahlık ettin. Kışkırtıcı bir tavır takındın. Anlayış gösterdim, işinden çıkarmadım. Sonra gittin, adli tıpta görevli, dünyadan elini eteğini çekmiş bir ruh doktoruna benim deneylerimden söz ettin. İspiyonluk eden sendin. Gazetelerin bana karşı savaş açmalarını sağlayan ve onları kışkırtan ikiyüzlülerden biri sendin. Eline özgürlük verildi mi, böyle biri olup çıkıyorsun işte. Küçük adam, senin tasalarının tersine bu savaşımlar beni susturmak için gösterilen çabalar çalışmalarımı 10 yıl ileriye götürdü. Bu yüzden senden bir süre için ayrılıyorum küçük adam. Artık sana hizmet etmeyeceğim. Seni düşünüyorum, seninle ilgileniyorum diye yavaş yavaş işkence ederek öldürülmek istemiyorum. Gittiğim uzak yerlere dek izleyemezsin beni. Seni gelecekte neyin beklediğini azıcık bilsen korkudan ödün kopardı. Dünyanın yönetimini devralıyorsun çünkü. Bulgularım, çalışmalarım senin geleceğinin bir parçasıdır. Ancak şu anda seni bir yol arkadaşı olarak göremiyorum. Bir arkadaş olarak yalnızca meyhanede senden zarar gelmez. Benim gittiğim yerde ise başıma ne gibi çoraplar öreceğin hiç belli olmaz. Gebertin şunu. Ben sokaktaki adamın kurduğu uygarlığı küçümsüyor. Ben demokrasiyle yönetilen özgür bir ülkenin özgür bir insanıyım. Yaşasın. Sen hiçbir şey değilsin küçük adam. Hem de hiçbir şey. Çünkü bu uygarlığı kuran sen değilsin. Aklı başında efendilerinden yalnızca birkaçı kurdu bu uygarlığı. Bir kurma işinin içine girdiğinde neyi kurmakta olduğun konusunda hiçbir fikrin yoktur. Biri sana kurduğun şeyin sorumluluğunu almanı söylediğinde onu proletarya ihanet etmekle suçluyor ve sana sorumluluk almamanı söyleyen tüm proletarların babasına koşuyorsun. Ayrıca özgür de değilsin küçük adam. Özgürlüğün ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. Özgürlük içinde yaşamasını bilemezsin bile. Avrupa'da coşkusal ve Bay Utku'ya götüren kimdi? Sen küçük adam. Ya Amerika'da Wilson'a oynadığın oyunu düşün. Şuna bakın. Beni yani küçük adamı suçluyor. Ben kim oluyorum? Ne yetkim ne gücüm var da Birleşik Devletler Başkanlığı'nı etkileyeceğim? Ben görevimi yaparım. Patronumun dediğini yaparım. Büyük siyaset meselelerine burnumu sokmam. Binlerce erkek, kadın ve çocuğu gaz odalarına götürürken de sana söylenenleri yapıyordun yalnızca. Öyle mi küçük adam? Öylesine zararsızsın ki neler olup bittiğini bile bilmiyorsun. Söyleyecek sözü kendi görüşü olmayan zavallı bir şeytansın sen. Politikaya burnunu sokacak adam değilsin ki. Biliyorum, yüzlerce kez duydum bu sözü. Ama soruma kulak ver. Biri sana yaptığın işten sorumlu olduğunu ya da çocuklarına dayak atmamanı ya da diktatörlerin izinde gitmemeni söylediği zaman neden görevini yapmıyorsun? Nerede kaldı senin görevseverliğin, zararsız boyun eğilmişliğin öyleyse? Yok küçük adam. Gerçekler ses verdiğinde dinlemiyorsun. Yalnızca gürültülere kulak vermeyi yeğliyorsun. Sonra haydi bağırıyorsun. Sen korkak, hain ve zalimsin. Gerçek görev duygusundan, insan olmak ve insanlığı korumak sorumluluklarını duyma yetisinden yoksunsun. Bilgili kimseye öykünmeyi beceremiyorsun ama soyguncuya öykünmeyi çok iyi beceriyorsun. Filmlerin, radyo programların, güldürü kitapların hep cinayetlerle dolu. Kendi kendinin efendisi olabilmen için kendini ve değersizliğini yüzyıllar boyunca çeke çeke sürüklemen gerekecek. Senin geleceğine daha iyi hizmet edebilmek için kendimi senden ayırıyorum. Çünkü uzağında olursan beni öldüremezsin ve uzağında olursan benim çalışmalarıma daha çok saygı gösterirsin. Sana yakın olan her şeyi aşağılıyorsun. Büyüklerine ya da üstlerine saygı gösterebilmek için onları bir kaide üzerine yerden yükseğe koyuyorsun. Dünya tarihini yazmaya başlayalı beri büyük adamların senden uzak durmasının nedeni budur. Megaloman bu, delirdi, iyice aklını yitirdi. Biliyorum küçük adam, hoşlanmadığın bir gerçekle karşılaştığında delilik tanısını koymakta ne usta olduğunu biliyorum. Kendini bir homo normalis olarak görüyorsun. Delileri kilit altına koydun. Normal insanlar bu dünyayı yönetiyorlar. Peki öyleyse bu sefaletin suçlusu kim? Sen değilsin elbet. Sen yalnızca görevini yaparsın. Hem sen kim oluyorsun ki kendine ait bir görüşün olacak? Biliyorum, yinelemene gerek yok. Asıl önemli olan sen değilsin küçük adam. Ama yeni doğmuş çocuklarını düşündüğümde hepsini kendi imgendeki normal insanoğluna benzetebilmek için onlara nasıl işkence ettiğini gözümün önüne getirince bu cinayeti işlemeni önlemek için yakınına gelmeye kalkıyorum. Aynı zamanda şunu da iyi biliyorum ki Eğitim Bakanlığı dediğin kurumla kendini çok iyi korumuş bulunuyorsun. Yanına yaklaşmak kolay değil. Seni şu dünyada bir yürüyüşe çıkarmak, geçmişte ve şimdi Viyana'da, Londra'da ve Berlin'de halkın iradesinin temsilcisi kimliğine büründüğünde, bir din örgütünün üyesi kimliğine büründüğünde neye benzediğini, gerçekten ne olduğunu sana göstermek istiyorum. Kendine bakma yürekliliğine sahipsen, ister Fransız, Alman ya da ister Güney Afrikalı bir yerli ol, kendini her yerde kolayca bulabilir, tanıyabilirsin. Hey şuna da bakın, onurumuz ediliyor, görevimi lekeliyor. Böyle bir şey yaptığım yok küçük adam. Benim haklı olduğumu, kendine bakabilme ve kendini tanıyabilme yetisine sahip olduğunu kanıtlarsan çok sevineceğim. Ancak ev yapan bir yapımcı işi bitirdiğini belirtmek için nasıl somut bir kanıt, yani yapıyı göstermek zorundaysa sen de öyle somut bir kanıt göstermelisin. Evi gözümle görmeliyim. İçinde oturulabilir bir ev olmalı. Kalkıp da somut evler yapmak yerine yalnızca ev yapma işinden söz ettiğini kendisine açıkladığımda onurumuz ediliyor diye bağırmaz bir yapımcı. Aynı biçimde sen de insanlığın geleceğinin senin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundasın. Ulusal onuruna ya da proletaryaya sığmış bir hain olarak gizlenemezsin artık. Çünkü kendini çok fazla açığa vurdun küçük adam. Dediğim gibi seni bırakıyorum. Bunu yapabilmek yıllarımı aldı. Sayısız uykusuz ve acılı gece yaşadım. Senin tüm proleterlerin führeri olarak nitelikteki adamların böylesine karışık değillerdi. Bugün führerlerin olanlar yarın para için beş para etmez gazeteleri yazı yazarlar. Gömlek değiştirir gibi karar değiştirirler. Ben böyle değilim. Senin geleceğini düşünmeyi sürdüreceğim eskisi gibi. Ama sen kendine yakın olan birine saygı gösterme yetisinden yoksun olduğundan aramıza belli bir uzaklık koydum. Senin torunlarının torunları benim çalışmalarımın mirasçısı olacak. Çalışmalarımın meyvesinden yararlanasın diye seni 30 yıl beklediğim gibi torununu da bekleyeceğim. Ben anlattıklarımı dinlemeni beklerken sen kahrolsun anamalcılık ya da kahrolsun Amerikan yasası diye bağırıp duruyordun. Peşimden gel şimdi küçük adam. Sana birkaç resmini göstereceğim. Kaçma. Çirkin bu resimler. Ama son derece yararlı. Öyle büyük bir tehlikede yok bunlara bakmakta. 100 yıl kadar önce makineler kuran ve ruhların varlığını yadsıyan fizikçilere öykünmeyi öğrendin. Sonra bir büyük adam çıktı. Sana senin ruhunu gösterdi. Ancak ruhunla bedenin arasındaki bağlantıyı bilememişti. Saçma dedin sen. Ruh çözümlemesi de ne oluyormuş? Şarlatanlık. İdrar çözümlemesi yapılabilir ama ruhun neresini çözümleyeceksin? Tıpla ilgili olarak idrar tahlilinden başka bir şey bilmediğin içindir ki bu sözleri söylüyordun. Senin bu düşüncenle savaşmak 40 yıl kadar sürdü. Bunu biliyorum çünkü ben de savaştım. Gün geldi hasta insan zihninin bir doktora çok para kazandırabileceğini keşfettin. Bunun için bir hastanın birkaç yıl süresince her gün bir saatine sana gelmesini sağlamak ve her saat için ondan belli bir ücret istemek yetiyordu. Bu durumu keşfettiğin an ve yalnız ve yalnız o an zihin denen şeyin varlığına inanmaya başladın. Bu arada bilim bedeninle ilgili bilgilerini sessizce geliştirmişti. Zihninin çalışmasının senin yaşam enerjinin bir işlevi olduğunu, başka bir deyişle bedenle zihin arasında bir birlik bulunduğunu saptadım. Bu noktadan hareketle kendini iyi hissettiğin, yaşamı sevdiğin zamanlarda yaşam enerjinin sana gelişme, ilerleme olanağı sağladığını saptadım. Korktuğun zamansa bu enerjiyi bedenin merkezine çekiyor, onu orada tutuyordun. Bu olguları buldun ve açıkladım. Tam 15 yıl buluşlarımdan hiç söz etmedin, sustun. Ama ben aynı yolu izlemeye sürdürdüm ve akımsal yaşam enerjisi diye adlandırdığım bu yaşam enerjisinin senin bedeninin dışında havada da bulunduğunu saptadım. Bu enerjiyi karanlıkta görebilmekte ve onu büyütüp ışıtan bir gereç yapmayı başardım. Sen iskambil oynar ya da karına işkence eder, çocuğunun canını okurken ben senin yaşam enerjini bulduğumu tekrar tekrar kanıtlayabilmek için 2 uzun yıl boyunca her gün saatlerce karanlık bir odada oturdum. Yaşam enerjisini bulmuştum. Giderek bunu başkalarına göstermeyi de öğrendim ve bu deneyimin sonucunda enerjiye gösterdiğim kişilerin de benim gördüğümü gördüklerini saptadım. Zihnin iç salgı bezlerinin salgısından oluştuğunu kabul eden bir doktorsan, iyileştirdiğim hastalardan birini bakımının başarılı olmasının nedeni olarak telkin yöntemini kullandığımı söyleyeceksin. Yüreğinde saplantılarından doğan kuşkuların karanlık korkusu varsa, az önce izlediğin görüntünün, yaşam enerjisinin gözle görünmesinin telkin sonucu olduğunu ve kendini bir ruh çağırma seansında sandığını söyleyeceksin. Sen böylesin işte küçük adam. Ruhun varlığını 1920 yılında nasıl umutsuzlukla yazsınsa 1945 yılında da ondan gene aynı umutsuzlukla söz ediyorsun. Hiç değişmedin küçük adam. 1984 yılında gene aynı biçimde hiç oralı olmadan akılsal yaşam enerjisi sayesinde bir yığın para kazanacak ve gene aynı umursamazlık içinde zihnin ve akılsal yaşam enerjisinin bulunması karşısında yaptığın gibi bir başka hakikati lekeleyecek, aşağılayacak, ona inançsızlık gösterecek ve onu susmakla öldüreceksin. Ve onca yıl sonra sen gene orada burada hey hay diye bağıran ve hiçbir şey beğenmeyen bir küçük adam olarak kalacaksın. Yerkürenin belli bir yerinde kımıltısız durmadığı ve uzayda dönüp hareket ettiği olgusu bulunduğunda ne söylediğini anımsıyorsun değil mi? Demek artık garsonların tepsilerindeki bardaklar düşecek diye pis pis alay ettin. Aradan birkaç yüzyıl geçti. Unutmuşsundur elbet küçük adam. Newton konusunda bütün bildiğin bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördüğü, Rousseau'ya değin bildiğin tek şey ise doğaya dönmek istediğidir. Darwin'den yalnız ve yalnız koşullara uyarlanan ve güçlü olan canlının yaşamını sürdürebildiğini öğrendin. Kendi kökeninin maymundan geldiğini değil. Bir kedi matematikten ne anlarsa Goethe'nin rahat rahat alıntılar yaptığın Faust'tan da sen onu anladın ancak. Öylesine aptal, yararsız, boş ve hayvansı bir yaratıksın sen işte küçük adam. Temel olan şeyden sıyrılmayı ve yanlışları benimsemeyi çok iyi beceriyorsun. Senin o ardında zorunlu askerlik eğitiminden başka bir şey bırakmadan yitip giden Napolyon'un şu altın köstekli küçük adam kitap evlerinde altın harflerle sergileniyor. Ama senin kökeninin akınsal olduğunu öngören keplerimi hiçbir kitap evinde görmeye olanak yoktur. İşte bu yüzden bataklıktan çıkamıyorsun küçük adam. Bu yüzdendir ki akınsal yaşam enerjisinin varlığını sana önerebilmek için 20 yıl süresince durup dinlenmeden çalıştığımı, bu yolda didindiğimi ve koca bir serveti bu yolda feda ettiğimi sana açıklamak durumunda kalıyorum. Yaptığın bu büyük özveri hiç de boşa gitmedi. Çünkü senin bedenindeki vebayı iyileştirmeyi gerçekten öğrendim küçük adam. Oysa sen buna inanmıyorsun. Çünkü duyduğuma göre Norveç'te benim için şöyle demişsin. Bir kimsenin deneyler yapma yolunda bunca para harcaması sözcüğün tam anlamıyla deli olmasını gerektirir. Bunu anlıyorum. Kişinin kendin gibi çok iyi biliyorsun. Yalnızca alırsın sen, vermezsin. Bu nedenle karşı cinsten biriyle bir arada olup da onu hemen becermek isteği duymama kavramı sana nasıl yabancıysa bir kimsenin yaşamdan vermekle tat alabileceği kavramı da öylece yabancıdır. Bunları anlamana olanak yoktur. Kendi mutluluğunu çalma konusunda büyük olmayı becerebilseydin sana saygı duyardım. Ama küçük, korkak bir hırsızsın sen. Zekisin ama ruhsal kabızlık çektiğinden, yaratma yetisinden yoksunsun. Bu yüzden Freud'un da sana bir kez söylediği üzere bir kemiği çalıyor, gizlice yerde yere sürünerek bir deliğe tıkılıyor, onu orada kemiriyorsun. Vermeye gönüllü, eli açık birinin peşini hiç bırakmıyor, onun iliğini kemiğini kurutuyorsun. Kanını emen sensin. Sonra da öte yanda tersine sen onun kan emici olduğunu söylüyorsun. Onun bilgisi, mutluluğu, büyüklüğüyle tıka basa tıkınıyorsun ama yuttuklarını sindiremiyorsun. Hemencecik olduğu gibi çıkarıyorsun bunları. Dayanılmaz bir koku salıyorlar. Ya da hırsızlık yaptıktan sonra onurunu korumak için sana vereni lekeliyor, ona deli ya da şarlatan diyorsun. Küçük çocukları baştan çıkarmakla suçluyorsun onu. Şimdi şu çocukları baştan çıkarma sözünü etmişken bu konuda çaldığın karaya da değinelim. Hani anımsıyor musun? Bilimsel derneğin başkanıyken kendi çocuklarıma cinsel edimi izlettiğim söylentisini yaymıştın. Küçük çocukların üreme organlarıyla oynamasının yasaklanmaması gerektiği konusunda bir yazı yazmam üzerine çıkarmıştım bu söylentiyi. Bir başka seferinde, o vakitlerde Berlin'de bilmem hangi kültürel örgütün başkanıydın, yeni yetme kızları otomobillerle gezdirdiğim, onları ormana götürüp baştan çıkardığım söylentisini yaydın. Anımsıyor musun? Ben yeni yetme kızları yaşamımın bir anında baştan çıkarmadım küçük adam. Bunu ancak sen yaparsın, ben değil. Ben sevgilimi ya da karımı severim. Karını sevme yetisinden yoksun olan, bu yüzden de küçük kızları ormanda baştan çıkarmaktan hoşlanan ve bunu dileyip isteyen sensin, ben değil. Peki ya sen yeni yetme genç kız, bir film yıldızını düşlemiyor musun sanki? Onun resmini koynuna alıp yatmıyor musun? 18 yaşına bastığın yalanını uydurarak onu baştan çıkarmıyor musun? Sonra yargı organlarına başvurup onu ırzına saldırmakla suçlamıyor musun? Film yıldızı suçlu ya da suçsuz bulunabilir. Ninelerin her iki durumda da gidip yıldızın ellerini öpeceklerdir. Film yıldızıyla yatmak istedin ama yatmanın getireceği sorumluluğu yüklenecek kadar yürekli değildin. Bu yüzden onu suçladın. Zavallı ve hakkı yenmiş kızcağız. Ya da sen şoföründen, kocasından aldığından daha çok cinsel haz duyan zavallı ırzına saldırılmış kadın. Cinselliğini daha sağlıklı yaşayan zenci şoförünü baştan çıkaran sen değil misin küçük beyaz kadın? Sonra da o zavallı, çaresiz yaratığı aşağı bir ırkın kurbanını ırzına saldırmakla suçlayan sen değil misin? Ah evet, sen katıksız bir yaratıksın. Beyazsın, ataların Mayflower gemisiyle geldiler bu ülkeye. Falan ya da filan devriminin kızısın sen. Dedesi Afrika zencilerini zincirlere vurup Amerika'ya sürüklemekle zengin olan bir kuzeyli ya da güneylisin sen. Sen ne denli zararsız, ne denli katıksız ve de bembeyaz bir kadınsın. Bir zenci karşısında hiçbir cinsel istek duymuyorsun, zavallı küçük kadın. Sefil, perişan bir korkaksın sen. Köle avcılarından oluşan hasta bir halkın binlerce güvençli hasteyi tuzağa düşürüp gizlendiği siperinden sıktığı kurşunlarla öldüren acımasız ve kalleş bir kortesin soyundansın sen. Siz falan ya da filan devriminin zavallı kızları. Köleliğin kaldırılması konusunda ne biliyorsunuz? Ne anladınız bu işten? Amerikan devrimcilerinin çabalarından ne anlarsınız? Sonradan serbest rekabet piyasasına devrettiğiniz köleleri sizin adınıza özgür bırakan Lincoln'dan ne anlarsınız siz? Aynaya bakın ey devrimin kızları. Orada Rus devriminin kızlarını hemen tanıyacaksınız. Yaşamın boyunca yalnızca bir kez bir erkeğe sevgi verme yetisi gösterseydin birçok zenci, Yahudi ya da işçinin yaşamı kurtarılmış olacaktı. Nasıl ki kendi yaşamını çocuklarını da öldürüyorsan, sevme yetilerini de anlamsız ve de açık saçık şehvetseverliğini de böylece zencilerde öldürüyorsun. Gergin ve kasılmış duran üreme organlarında ne büyük ne uçsuz bucaksız bir iğrençlik, ne büyük bir rezalet besliyorsun bilsen. Yok falan ya da filan devriminin kızı. Karşında bir hukukçu ya da polis kesilecek değilim. Bu işi kravatlı, ceketli ve de üniformalar kuşanmış olan gergin ve kasılmış bedenli yaratıklarına bırakıyorum. Zencilere çok yakın olan kuşları, ceylanları, sincapları çok severim. Sözünü ettiğim zenciler kolalı gömlekler ve bob stil giysiler kuşanan Harlem zencileri değil, yabanıl ormanlarda yaşayan zencilerdir. Atalarından kalma haz duyma yetilerini, kalçalarında lop lop sallanan yağa dönüştüren şişko zenci kadından söz etmiyorum. Falan ya da filan ülkeden cinsel açlık çeken birinin düzlüğü, Güney Deniz Adaları'nın kıvrak, yumuşak bedenlerinden söz ediyorum. Katıksız, temiz sevgilerini Denver'da bir genel evde sana verilenle bir tuttuğunu bilmeyen kızlardan söz ediyorum. Evet devrimin kızı, sömürüldüğünü ve hor görüldüğünü şimdilik daha anlamamış olan o canlıların yerinde olmak isterdin, biliyorum. Gel gör ki senin bir ayağın çukurda, saf Alman ırkının bakiresi olarak gördüğün işte işerliğini yitirdi. Rusya'nın gözde bakiresi ya da devrimin evrensel kızı olarak yaşamını sürdürüyorsun. 500 ya da 1000 yıla kalmaz sağlıklı kız ve oğlanlar sevginin tadını çıkarmaya ve onu korumaya başlayınca saçma bir anıdan başka hiçbir şey kalmayacak senden geriye. Marian Anderson'a insanların içindeki yaşayan şeyin sesi olan bu kadına konser salonlarını kapatan sen değil miydin küçük kanserli kadın? Senden geriye tek bir iz kalmayacak ama onun adı yüzyıllar boyunca kulaklarda çınlayacak. Anderson sesini yüzyıllara çevirmiştir çünkü. Acaba Marian Anderson düşüncelerini de yüzyıllara çevirmiş midir? Ya da çocuğuna o da sevgiyi yasaklıyor mudur diye soruyorum kendi kendime. Bilmiyorum. Çünkü insandaki yaşayan şey büyük adımlarla da ilerliyor, küçük adımlarla da. Yaşam yetiyor ona. Yaşamın kendisiyle doyuyor yaşayan şey. Ancak o yaşayan şey senin içinde yaşamıyor küçük ve kanserli kadın. Ben toplumun kendisiyim diye bir masal uydurdun, bunu yaydın küçük kadın. Senin küçük adamın da ipiyle, kancası ve kurşunuyla yuttu bu saldığın oltayı. Ama sen toplum değilsin ki küçük kadın. Yahudi ve Hristiyan gazetelerinde her gün açıklıyorsun toplum olduğunu. Doğru, gerek bunu, gerek kızın bir erkeğe ne vakit sayılacağını ilan edip duruyorsun. Ama bu aklı başında olan hiç kimseyi ilgilendirmez. Toplum benim, toplum marangozdur, toplum bahçıvan, öğretmen, doktor ve de fabrika işçisidir. Toplum budur işte. Yoksa küçük kanserli, gergin suratlı, kas katı maskeleşmiş kadın değildir. Sen yaşam değil, onun çarpık görüntüsüsün. Lüks bir karenin içine kapanıp dünyadan elini eteğini çekmenin nedenini anlıyorum elbet. Marangozların, bahçıvanların, doktorların, öğretmen ve fabrika işçilerinin küçüklüğü, önemsizliği karşısında başka ne yapabilirdin ki? Böyle bir veba karşısında yapılabilecek en akıllı işi yaptın. Servetler içinde yüzüyorsun. Lüks bir karenin içinde yaşıyorsun ama küçüksün küçük kadın. Küçüklüğün ve değersizliğin kemiklerini işlemiş bulunuyor. Kabızlık çektiğinden, romatizmadan kıvrandığından, yüzüne tonlarla boyadan oluşan bir maske koyduğundan, yaşamı yokumsadığından küçük ve değersizsin. Oğulların serseri, kızların da orospu olduğu için kocalarının işi bittiği, yaşamın ve onunla birlikte bedenindeki dokuların da çürüyüp kokuştuğu için mutsuzsun zavallı küçük kadın. Bana hiçbir masal uyduramazsın devrimin küçük kızı. Ben seni çıplak gördüm çünkü, yutmam. Korkaksın, her zaman da böyleydin. İnsanlığın mutluluğu senin ellerindeydi. Poker fişi gibi harcadın onu. Başkanlar doğurdun ama onlara ancak küçük ve değersiz olma yeteneği verebildin. İnsanlar göğüslerine madalyalar takılırken fotoğraflar çektiriyorlar. Sonsuza dek öyle kalacakmış gibi gülümsüyorlar ama karaya kara, beyaza beyaz diyebilme yürekleri yok. Ne haber? Amerikan devriminin küçük kızı. Dünya senin ellerindeydi. Ne yaptın sonunda? Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atom bombalarını attın. Yani senin oğlun attı bu bombaları yeryüzüne demek istiyorum, devrimin kızı. Sen de kendi mezar taşını yeryüzüne attın küçük kanserli kadın. Bu bir tek bombayla tüm sınıfını, tüm ırkını bombalayarak sessiz bir mezara gömdün. Bir daha dirilmemecesine gömdün üstelik. Çünkü Hiroşima ve Nagasaki'deki kadın, erkek ve çocukları uyaracak insanlık yoktu sende. İnsan olmak büyüklüğünü gösteremedin. Bu nedenle denize atılan küçük bir taş gibi sessizce ortadan kalkacaksın sen. Şu anda ne düşündüğün ya da ne söylediğin hiç önemli değil. Bundan 500 yıl sonra bu yaptıklarına şaşacak haline gülecekler. Şu anda böyle yapmıyorlarsa bunun nedenini yalnız ve yalnız dünyanın içinde bulunduğu sefil ve perişan durumda aramak gerekir. Ne söyleyeceğini biliyorum küçük kadın. Her şey senden yana. Seni haklı çıkaracak birçok neden var. Ülkeyi savunman gerekiyordu falan filan. Bu sözleri çok eskiden eski Avusturya'da duydum. Hiç Viyanalı bir arabacının "Hurra Main Caster" diye bağırdığını duydun mu? Duymadın ha? Tasalanma ama onu duymak için kendini dinlemen yeterli. İkiniz de aynı havayı çalıyorsunuz. Yok küçük kadın, senden korkmuyorum. Bana hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum, damadın başsavcı yardımcısı ya da yeğenin vergi denetleme memurunun yardımcısı. Onu çaya çağırıp kulağını bükmen, bana değgin bir iki söz söylemen yeterli. O da zaten başsavcı ya da baş denetleyici olmak istiyordur. Ve bir yasa ve düzen kurbanı aramaktadır. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Ancak bu türden şeylerle kendini kurtaramazsın küçük kadın. Benim hakikatim senden çok daha güçlüdür. İşte sana tek yanlı bir bağnazlık. Benim bu toplumda hiçbir işlevim yok mu yani? Sana yalnızca hangi alanlarda küçük ve beş para etmez olduğunu gösterdim küçük adam ve de küçük kadın. Yararlılığını ve önemini anlatmadım henüz. Önemsiz biri olsaydın bunu yaşam ölüm sorunu yapıp seninle böyle konuşur muydum sanıyorsun? Önemli olduğun ve çok büyük sorumluluklar taşıdığın içindir ki küçüklüğün ve anlamsızlığın son derece tehlikeli ve korkunç. Sana aptal olduğunu söylüyorlar. Bense akıllı ama korkak olduğunu söylüyorum. Sana insan toplumunun süprüntüsü diyorlar. Bense onun tohum olduğunu söylüyorum. Uygarlığın kölelere gereksinmesi olduğunu söylüyorlar. Ben hiçbir uygarlığın kölelerle kurulamayacağını söylüyorum. Bu korkunç 20. yüzyıl Platon'dan bu yana ortaya çıkan her kültürel kuramı anlamsız hale getirdi. İnsan kültürü henüz varlık göstermiş bile değil küçük adam. İnsan denen hayvanın korkunç sapmasını ve hastalıklı yozlaşmasını daha yeni yeni anlamaya, çözmeye başlıyoruz. Binlerce yıl öncesi bulunan ilk tekerlek, bugün dizel lokomotifine göre neyse yaptığımız bu küçük adamla konuşma ya da günümüzün herhangi bir doğru dürüst kitapçı da 1000 ya da 5000 yıllık kültüre göre odur. Çok kısa dönemler sınırı içinde kahvaltı ile yemek saati arasında geçen zamanda düşünürsün sen her zaman küçük adam. Geriye doğru yüzyıllar ve ileriye doğru da binlerce yıl çerçevesi içinde düşünmeyi öğrenmelisin. Yaşayan canlı açısından ilk canlı hücreden iki ayağı üzerinde yürüyebilen ama gene de doğru dürüst düşünemeyen insan adlı memeli hayvan haline gelmene değin geçen süreç açısından sendeki bu gelişme açısından düşünmeyi öğrenmek zorundasın. 10 ya da 20 yıl önce olan şeyleri anımsayacak bir bellekten yoksunsun. Bu yüzden 2000 yıl önce söylediğin aptallıkları yineleyip duruyorsun. Bu yetmiyormuş gibi ırk, sınıf, ulus gibi bir dine bağlı olma zorunluluğu ve sevginin yasaklanması gibi aptallıklarına bir bitin hayvan postuna yapışması gibi yapışıyorsun. Zavallılığının bataklığında ne denli derinlere battığını görme yürekliliğini gösteremiyorsun. Arada bir bataklıktan başını çıkarıp hay diye bağırıyorsun. Bataklıktaki bir kurbanın guaklaması bile yaşama senin bağırmandan daha yakındır. Neden beni bataklıktan çıkarmıyorsun? Neden benim parti toplantılarıma, parlamentolarıma, diplomatik konferanslarıma katılmıyorsun peki? Sen bir hainsin. Benim için savaştın, acı çektin, varını yoğunu verdin. Şimdi de bana hakaret ediyorsun. Ben seni içinde bulunduğun bataklıktan çıkaramam. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Senin toplantı ve konferanslarına hiç katılmadım. Çünkü orada her zaman temel sorunları bırakın. Temel olmayan konuları, ayrıntıları tartışalım diye bağırıyorlar. Doğru, 25 yıldır senin için savaşıyorum. Mesleksel güvenliğimi ve ailemin, yuvamın sıcaklığını senin uğrunda feda ettim. Doğru, senin örgütlerine oldukça fazla para verdim. Gösteri yürüyüşlerine, açlık grevlerine katıldım. Hiçbir karşılık almadan binlerce saat doktorluk ettim sana. Doğru, senin için o ülke senin, bu ülke benim dolaştım. Çoğu kez sen ah vah diye bağırır, ciğerlerini patlatırken ben oradan oraya koştum. Siyasal vebaya karşı verilen savaşta ölüm cezası başımda Demokles'in kılıcı gibi asılı dururken seni otomobilime aldığımda senin uğruna düpedüz ölmeye hazırdım. Gösteri yürüyüşü yapan çocuklarını çeşitli saldırılardan korumaya yardım ettiğimde de ölümü göze almıştım. Sana yardım etmek, seni iyileştirmek için bütün paramı akıl sağlığı klinikleri kurmaya yatırdığımda da ölümü göze almıştım. Sense benden yalnızca aldın. Aldığın hiçbir şeyi de geri vermedin. Yalnızca kurtarılmak istiyordun. Ama coşkusal vebanın kol gezdiği 30 korkunç yıl boyunca tek bir yararlı düşünce geçmedi aklından. İkinci büyük savaş sona erdiğinde sen savaş başlamazdan önce bulunduğun yerdeydin. Belki sağdan çok azıcık sola gitmiştin ama tek bir milimetre ileri kımıldamadın. Fransızların kurtuluşuyla kumar oynadın. Devrimi poker fişi gibi harcadın. Ondan daha sonra gelen Rusların yaptıklarını da dünyanın en büyük korkusu haline getirdin. Yalnızca büyük ve yalnız yüreklerin sana öfkelenmeden, seni aşağılamadan anlayabileceği bu korkunç başarısızlığın bütün dünyayı, senin uğrunda her şeyini feda etmeye hazır olan dünyayı büyük bir umutsuzluğa düşürdü. Bütün bu korkunç yıllar boyunca, ölümlerle dolu bir yarım yüzyıl boyunca yalnızca yavan sözler çıktı ağzından. Tek bir aklı başında iyileştirici söz etmedin. Ben umudumu yitirmedim. Yeniklik duygusuna kapılmadım. Çünkü bu arada senin hastalığını daha da iyi ve derinlemesine anlamayı öğrenmiş bulunuyordum. Şimdi daha doğru düşünmene ve o zaman yaptığından daha doğru kavramana olanak bulunmadığını çok iyi anlıyorum. Kendi içindeki yaşayan şeyden ölesiye korktuğunu öğrendim çünkü. Bu korku senin her seferinde bir işe doğru başlamana ve onu yanlış sonuçlandırmana neden oluyor. Bilginin umuta yol açtığını anlamıyorsun. Umudu yalnızca kendi içine pompalıyorsun, içinden dışarıya değil. Bu yüzden de kendi dünyanın tümüyle yıkıldığı içindir ki bana iyimser diyorsun küçük adam. Evet, iyimserim ben ve yüreğim. Her şeyim gelecekle dolu. Neden mi? Anlatayım. Yukarıda anlattığım halinle, ki şimdi de öylesin, sana tutunduğum sürece senin dar görüşlülüğün tekrar tekrar yüzüme bir şamar gibi iniyordu. Sana yardım ettiğimde bana yaptıklarını binlerce kez unuttum ve sen hasta olduğunu bana binlerce kez anımsattın. Sonunda gözlerimi açıp doğrudan yüzüne baktım. Başlangıçta bir aşağılama ve kin duygusu sardı her yanımı. Ama giderek senin hastalığına karşı duyduğum anlayışın kin ve aşağılama duygularımı bastırmasını sağlamayı öğrendim. Dünyaya egemen olma yolunda yaptığın ilk girişimde uğradığın zavallı başarısızlıktan ötürü sana kızmıyordum artık. Yaşam olduğu gibi yaşamına binlerce yıl engel olunduğu nedeniyle bunun kaçınılmaz olarak böyle olması gerektiğini anlamaya başladım. Sen benim için orada burada deli diye bağırırken ben yaşayan canlının işleyiş yasalarını buldum küçük adam. O zamanlar bir küçük ruh doktoruydun sen. Vaktiyle gençlik hareketlerine katılmış ve iktidarsız olman nedeniyle yakında kalp hastalığından kıvranacak olan bir ruh doktoru. Daha sonra kederden öldün. Çünkü insanda azıcık bir kendine karşı dürüst olma erdemi kırıntısı varsa yaşamını tehlikeye sokmadan başkasına kara çalamaz. Hırsızlık yapan bir kimse elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşamaz. Ruhunun bir köşesinde böyle bir dürüstlük kırıntısı vardı küçük adam. Dostunu tepip düşmana yamandığında benim sonumun geldiğini sandın. Son bir tekme daha indirdin bana. Doğru yolda olduğumu ancak peşimden gelemeyeceğini biliyordun çünkü. Sonra yıllar sonra bir hacı yatmaz gibi ve de daha güçlü, her zamankinden daha kararlı ve kesin bir tavırla karşıma dikildiğinde korkudan ölecektin neredeyse. Ölmeden önce de beni yok etmek için kazdığın derin çukurların üzerinden atladığım gibi çok derin ve geniş uçurumlardan, dağ yarıklarından atladığımı da anladın. Kendin önlemli örgütlerinde benim öğretilerimin sana ait olduğunu söyleyen sen değil misin? Bak, örgütteki dürüst kişiler bunu biliyordu. Bana da söylediler, oradan biliyorum. Yok küçük adam, taktikler insanı ancak ve ancak vakitsiz kazılmış bir mezara götürür. Yaşam için tehlikeli olman nedeniyle senin çevrende sırtından bıçaklanmadan ve alnına kara çalınmadan hakikati savunmak olanaksız olduğundan kendimi senden uzaklaştırdım. Gene söylüyorum, senin geleceğinden değil, senin varlığından, içinde bulunduğun durumdan uzaklaştırdım kendimi. İnsanlığından değil, insanlık dışılığından ve beş para etmezliğinden kopardım kendimi. Yalnızca yaşayan yaşam uğruna her türlü özveriye gene hazırım. Ama artık senin için özveride bulunmayacağım küçük adam. 25 yıldır yapmakta olduğum dev yanlışı daha dün ortaya çıkardım. Senin yaşamı temsil ettiğine, dürüst olduğuna, geleceğin ve umudun sen olduğuna inandığım için kendi yaşamımı sana ve senin yaşamına adamıştım. İkinci kaset birinci yüz sona erdi. Lütfen ikinci yüze geçiniz.